Ayrım 29. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 356. Şehir tarihçiliğiniz nasıl başladı? Osmanlı şehirciliği şöyle başladı. Leyden'de çıkan Encyclopedia of Islam'ın ikinci baskısıyla Osmanlı ile ilgili maddelerin yazılmasını benden istediler. Diyebilirim ki araştırma sahalarını bu ansiklopedi tayin etti. Sizden makale istiyorlar, siz araştırıyorsunuz böylece. Evet, mesela İstanbul tarihini yaz dediler. İstanbul tarihi çok cazip bir konu. Bir sene geceli gündüzlü İstanbul tarihi ile ilgili kaynaklardan notlar alıyorum. Arşivlerde çalışıyorum. Böylece İstanbul tarihçisi oldum. Zaten o zamanlar Fatih'ten ötürü İstanbul'un bir kısmı ve dönemi hakkında bilginiz var. Tabii, bu İstanbul maddesi hala önemini saklıyor. Uzun bir makale yazdım. Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde bunu tercüme ettiler. Böylece şehir tarihçiliğine yöneldim. Zaten Bursa sicillerini araştırırken Bursa'nın çok önemli bir ipek sanayi merkezi olduğunu görmüş, Bursa tarihiyle ilgilenmiştim. O zaman ipekçilik yok Bursa'da. İran ipeği var. İran'ın kuzey vilayetlerindeki Mazenderan, Şirvan, Gilan'daki ipek makbul. Yılda 5-6 kervan bu ipeği getiriyor Bursa'ya. Oradan dünyaya yayılıyor. Bursa tarihi üzerinde sicillerle tanıştığım için bu ticaret üzerinde yoğunlaşabildim. İstanbul Araştırma Merkezi, İstanbul Enstitüsü gibi bir oluşumun yaratılması gerekmiyor mu sizce? Hatta Boğaziçi Araştırma Enstitüsü. İstanbul'da Fatih ve Fatih Enstitüsü diye bir kuruluş vardır. Ekrem Hakkı Ayverdi kurdu. Çemberlitaş'ta bir medresedir. İstanbul tarihi üzerinde bizim de bir girişimimiz var. Profesör Nurhan Atasoy ile kurduğumuz projeye bağlı olarak enstitü kurulabilir. Kaynak olmadan verimli bir araştırma merkezi kuramazsınız. İstanbul kitaplığı var ama kastettiğim ve düşlediğim sapasağlam duracak, kaynakların biriktiği, yeni yayınlar yapan, İstanbul'u tanıtan uluslararası başvuru merkezi olacak bir yer. İstanbul bugün bir dünya şehri oldu. Son 10-15 sene içinde değişti. Balkanlardan insanlar Avrupa'ya değil, artık İstanbul'a geliyor. Bu şehrin önemine uygun olarak bir İstanbul Enstitüsü lazım. Belediyenin vazifesi bu. Bir takım insanlar var ki kaynaklara giremedikleri için düşlerinde sadece Bizans'ı görürler. Bizans'ı öne alan Hristiyan literatürüne ve seyyahlara bağlı kozmopolit bir İstanbul var. İstanbul'un Osmanlı Türk karakterini, hali hazır gerçek yapısını tahrif ediyorlar. Boğaziçi'ni de kapsasa mesela, hatta belki Boğaziçi Enstitüsü diye ayrılsa. Hakikaten İstanbul'u fark etmiyoruz, görmüyoruz neler yapabileceğini. Bir de sanki bir Bizans modası var. Bizans elbette var ama Osmanlı dönemi dediğinizde milliyetçilikle suçlanıyorsunuz. Bu dönem ilginç bir şekilde görülmeye çalışılıyor. Kendi geçinmişinizi, kültürel genlerinizle taşıdıklarınızı yok sayıyorsunuz. Şimdi bu bir moda gibi. İstanbul Hristiyandır, Bizans'tır demek. Bununla kime hizmet ettiklerini de bilmiyorlar. Bilinçsizlikten mi acaba? Bugün kendini Türk hissetmeyen, azınlık sayan kozmopolit aydınlar ortaya çıktı. Cumhuriyetin mantıklı olarak bir milli politikası vardı. Atatürk'ün bütün ideali bir cemaat imparatorluğundan, bölünmüşlüğünden bütünleşmiş bir Türk milleti, Türk devleti yaratmaktı. Milli devlet ancak bununla var olabilirdi. Öteki etnik ayrılıkları tamamıyla göz ardı ederek Türkçe esastır, Türk tarihi esastır, Türklük esastır deniyor. Bu ideali benimseyen bir nesil yetiştirmek isteniyordu. Böyle bir siyaset Atatürk zamanında zaruriydi. Çünkü Türk halkı cemaat hayatı yaşıyordu. Türklüğünün farkında değildi. Atatürk'ün kurduğu devlet Türk milliyetçiliği prensibine dayanıyor. Bu prensibin hükmü geçti deniyor. Atatürk'ün milli üniter devlet ideolojisine sıkı sıkı bağlı olan başlıca kurum bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Şimdi TSK şunu düşünüyor. Eğer biz Atatürk'ün ideolojisine, milli devlet ideolojisine sırtımızı çevirsek Türkiye parçalanır. Yugoslavya'nın başına gelen ortada. Orada ilkin Tito zamanında özerk yerel hükümetler kuruldu. Sonra her biri bağımsız oldu. Küreselleşme, milli devlet fikrinin zayıflaması neticesinde ne oluyor? İslamiyet öne çıkıyor. Ne oluyor? Etnik bilinçlenme ve ayrılma eğilimi ortaya çıkıyor. Zor ve karışık işler, zeka ve incelikli bir politikaya ihtiyacımız var. Tabii, bu vatanda yaşayan insanlar için ortak birlik bilinci, bir uzlaşma zemini lazım. Evet, milli devletin kuruluş devrinde cemaatleri bir millet haline getirmek için belli bir politika zaruriydi. Ama bugün mesela siz kendi kültürünüzü, kendi dilinizi konuşun ama Türk devletine bağlı kalın. Onu destekleyin deniyor. ABD'de de İskandinavlar var. Kendi mektepleri, kültür cemiyetleri var. Madem ki bir uyanma, bilinçlenme var, bana uygun bir devlet politikası güdeceksiniz. İdeolojileri yumuşatacak bir uzlaşma yoluna gideceksiniz. Bir TC var. Bunun içinde 25 kadar etnik grup sayılmış. Bu vatanın nimetlerini birlikte paylaşıyoruz. ABD'de 80 türlü etnik grup var ama anayasanın garantisi altında. Herkes haklarına sahip ve birlikte yaşama iradesini benimsemiş. Bu devirde bizim müdafaa edeceğimiz şey devlet bütünlüğü içinde demokrasi ve insan hakları ideolojisidir. Bunun en güçlü desteği de refah devletini yaratmaktır. Aklınızda kalan, sizi etkileyen konferanslardan devam edelim. 1983'te Washington'da Virginia Üniversitesi'nde bir konferansa gitmiştim. Oradaki bildirim Slaves and the Freemen in the Ottoman Society. Osmanlı toplumunda köleler ve özgür insanlar. Anlatsanız ne kadar iyi olur ama kitap birkaç cilde çıkacak. Evet, gülüyor. 1983'te yine Social Science History Association'ın davetiyle bir konferans vermişim. Belgelerine bakıyor. 1984'te Suudi Arabistan'a bir konferansa davet edildim. Bu konferans Conference and the History of the King Abdulaziz. Abdulaziz, Suudi Arabistan krallığını kuran adamdır. Temmuz ayında düzenlenmiş bu konferans. Kavurucu sıcakta Suudi Arabistan'dasınız. Ne anlattığınızı hatırlıyor musunuz? Bu konferansta Abdülaziz'in Osmanlı devrindeki tarihini arşiv vesikalarına göre inceledim. Abdülaziz, Suudiler için büyük bir hükümdar, devlet kurucusu, Arabistan'ın göbeğindeki bir kabilenin başı. Osmanlı'ya isyanla bağnaz bir dini hareketi benimsemiş. Vahabilikle birleşmiş. İslam'ı oldukça farklı yorumlayan bir hareketle. Tevhid kelimesiyle özetlenen bu hareket İslam'da Püritanizm hareketidir. İslam'a sonradan eklenmiş ana kaynaklara Kur'an ve hadislere karşı 20-30 bidat tespit etmişler. Mesela mezar taşı koymanın şirk, puta tapma olduğunu düşünüp mezar taşlarını ortadan kaldırırlar. Mesela türbelere gidip ölüden şefaat beklemek bidattır. Bunlar İslam'a aykırı hareketlerdir. Bugün Hizbullah kısmen buna bağlanır. Biz onların gözünde kafiriz. Çünkü İslam'a aykırı birçok adetimiz var. Hatta onlara göre aktif cihat, katletmek bile vaciptir. Vahabilik çok bağnaz bir İslam'dır. Bugün El-Kaide, El-Tevhid ve El-Cihad sloganını benimsemiştir. Hocam, Vahabiliği kim çıkardı? Muhammed Abdülvahhab aslında 14. yüzyılda yaşamış çok mutaassıp bir alim olan Taymiye'nin izler. Suudiler, Orta Arabistan'da bir kabile ve bu tevhid hareketini benimseyerek Osmanlı'ya isyan ettiler. Hatta Medine, Mekke'yi zapt ettiler. Orada bidat saydıkları mezarlıkları yıktılar, yaktılar ve bu surette bir siyasi hareket başlattılar. Suudi hanedanı böyle ortaya çıktı. Vahabizm, Arap Yarımadası'ndan Kuzey Afrika'ya, İran'a yayıldı. Bugün Hümeynizm, aşağı yukarı bu Vahabizm Şii şeklidir. Bütün aşırı İslami tarikatlar, hareketler bugün Vahabizm'e bağlanır. Vahabi Püritanizminin uygulandığı yegane memleket Suudi Arabistan'dır. Recm Kur'an'da yok. İslam şeriatinde var. Mesela doğru yoldan sapan bir kadını taşlayarak öldürme. Diyorlar ki Hz. Muhammed'in telkin ettiği İslam budur. Oysa o dönemde bile bu uygulama yok benim bildiğim. Bakın, Osmanlı devrinde kanunnamelerde hırsızın eli kesileceği yerde para cezaya çevrilmiştir. Bugün Suudi Arabistan'daki Vahabizm, İran'dan, Afganistan'dan Fas'a kadar bütün İslam dünyasında taraftar bulan köktenci hareketlerin kaynağıdır. İbn Suud'a ait vesikalar arşivimizdedir. Kralları İbn Suud değil mi? Evet, Muhammed İbn Suud'u aslında Osmanlılar Abdülhamit zamanında kaymakam tayin etmişler. Ünvanı vali, sancak bey bile değil, bir kaymakam. Gülüyor. Ondan önce Baba İbn Suud'un ilk ortaya çıkışı 1750'lerde. Osmanlı Devleti'ne isyan etti. Osmanlıları kafir ilan ediyor. Kendilerince bidatlar icat etmiş ve uygulamakta olan Osmanlı rejimine karşı cephe aldılar. Buna karşı Osmanlı Padişahı Mısır Valisi Mehmet Ali'yi bu hareketi bastırması için görevlendirdi. İbrahim Paşa 1812'de başlayan harekat sonucunda isyanı bastırdı. Sonra Mehmet Ali ile Osmanlı Sultanı arasında 1832-39 arasında kavgalar başladı. Yani İslami tasfiye, Püritanizm niteliği bakımından Vahhabizme yakındır. Afganistan'daki Taliban rejimi aynı şey. Ben Asi Abdülaziz'in kaymakam olduğunu, isyan ettiğini, sonra bu isyanı bastırmak için Bağdat Paşası'nın yardıma gönderildiğini anlatınca Suudilerin çok canı sıkıldı. Onlar yüceltmiş ve hayatı hakkında hikaye mi yazmışlar? Tabii, büyük padişah, devlet kurmuş diyorlar. Ben orada persona non grata oldum. Gülüyor. İstenmeyen adam oldunuz birden. Hakikat, arşiv vesikalarına göre gerçek tarihi anlatıyorum, fakat itiraf edeyim, çok nazik ve misafirperverdiler. Lüks otellerde kalıyoruz. Suudi zenginlik ve lüksü göz kamaştırır. İslam'a püriten yaklaşım getiriyorlar ama Hazreti Muhammed'in dönemini bilseler, kendilerinin çok sevdiği lükse ne kadar karşı olduğunu anlarlar. Bu arada Müslüman profesörler olarak gelmişken bir umre yapalım, hac mevsimi değildi, dedik. Tabi kralın himayesindeyiz. Umre muhteşem bir törene dönüştü. Mekke ve Medine'nin etrafındaki geniş bölge haremdir. Yabancı gayrimüslim oraya giremez. Ve oraya girerken bütün elbiselerinizi bırakır, ihrama girer, beyaz giysilere sarınırsınız. Soğuktu, çöl gece soğuk oluyor. Dondum orada. Elbiselerimizi koyacak torbalar verdiler bize. Mekke'de haccın gereklerini yerine getirmek için hazırlıklı değildik. Her aşamada bir takım dualar okumanız gerekiyor. Duaları bilmiyorum. Hazırlanmadım. Ne yaptım? Pakistanlı bir arkadaş vardı. O dua okurken yanından ayrılmadım. Tavafta önüme çocuklu Pakistanlı bir kadın düşüyor. Kadın erkek tavaf ediyoruz. Orada bu dünya kayıtlarından kurtulmuş olarak uhrevi bir hayatın içine giriyorsunuz. İnsanların beraber bir sel gibi akması. Uhrevi bir şey hakikaten. Sonra Arafat'ta Hazreti Peygamber'in son veda hutbesinin okunduğu yere geldik. O zamana kadar fazla heyecanlanmamıştım. Orada Peygamber'in hutbeyi okuduğu tepeye bakarken Peygamber canlandı gözümde ve son derece heyecanlandım. Hutbe de çok tesirlidir. İnsanlığa veda eder, ilahi öğütlerde bulunur. Tesadüflere, kadere bakın, beni Chicago'dan alıyor, Suudi Arabistan'a, İslam'ın kalbine götürüyor. Bir Pakistanlı ile beraber dua okuyarak dolaşıyor ve Peygamber'in veda hutbesini okuduğu tepeye bakıp heyecanlanıyorsunuz. Beni etkileyen başka bir şey, Riyad'daki büyük üniversite inşaatıydı. Koreliler almıştı o işi. Arı gibi çalışıyorlardı. Kabe'nin etrafında duvarlar ve revaklarla çevrili büyük bir avlu var. Akşamları güneş battıktan sonra o revakların altında Araplar, Pakistanlılar yatıyor. Namaz kılınıyor. Yatsı namazında o kalabalık içinde olunca kitle psikolojisiyle insan kendisini kaybediyor. Hazreti Muhammed Tanrı'nın ilhamıyla insanı, sosyal hayatı çok iyi anlayan bir peygamber. Biliyorsunuz cuma namazına her Müslümanın gitmesi lazım. Yani cemaat halinde olduğunuz zaman bu uhrevi toplum ruhunu kendinize bırakıyorsunuz. Kendinizi unutuyorsunuz. Cemaate mal oluyorsunuz. Namazda benim yanımda iri yarı bir adam oturuyordu, dev gibi. Namazı selamlaşmada başınızı iki yana dönüp bitiriyorsunuz ya, yanımdaki dev adamla yüz yüze geldik. Sonra otele döndüğüm zaman baktım o dev adam merdivenlerden iniyor. Meğer Türkistanlıymış. Ta Türkistan'dan gelmiş umre için. Böyle tesadüfler de oluyor hacda. Sizi çok etkiledi yani. Çok etkiledi. Dediğim gibi herkesi etkiler. İslam dininin büyüklüğü, birleştiriciliğini insan orada hissediyor. Kendi hodgam, bencil, küçük duygularınızı unutuyorsunuz. İnsanlığa, Tanrı'ya yöneliyorsunuz. Kaç gün kaldınız? Başka kentlerde gezdiniz mi? Epey kaldım. Sonra Cidde'ye gittim. Cidde çok sıcak, rutubetli bir yer. Portekizler 1516-1517'den önce Kızıldeniz'e girdiler ve her sene sefer yapıp Kızıldeniz'e hakim olmaya çalıştılar. Orta Doğu, Hindistan ticaret ve hac yolunu kırmak için. Sesi titriyor. Memlük Sultanlığı'nın donanması yok. Osmanlı Padişahı'ndan yardım istedi. Bizimkiler kaptan, uzman gönderip Süveyş'te bir donanma yaptı ve başına Selman Reis'i gönderdi. Selman Reis bir Osmanlı kaptan olarak Cidde'nin, Mekke ve Medine'nin müdafaasını üzerine aldı. 1517'de büyük bir Portekiz donanması toplarıyla Cidde'nin önüne geldi. Portekizler Medine'yi alıp Hazreti Muhammed'in kemiklerini çıkarıp Kudüs'teki İsa'nın mezarıyla değiştirmek gibi korkunç bir planla gelmişlerdi. Cidde'ye donanmaları geldiğinde Mekke Şerifi dağlara kaçmak için hazırlık yapıyordu. Selman Reis Cidde'yi müdafaa ediyor ateşli silahları ve toplarıyla. Kızıldeniz'in kuzeyi 6 kayalıktır. Portekiz donanması perişan halde geri döndü. Cidde'de Selman Reis olmasaydı Portekizliler kuşkusuz Medine'ye girecekti. Araplar hiç direnmedi mi? Araplar hiç mukavemet etmedi. Çünkü Portekiz'in ateşli silahlarla saldırısı karşısında perişan olacaklarını biliyorlar. Basra'da da öyle. Basra emirleri, güneydeki o Şii şeyhler Anadolu'dan tüfekli Türk askerlerini davet ediyorlar. Ne zaman? Sultan Süleyman'ın 1534'teki fethinden çok önce. 1520'lerde Portekiz Basra körfezine girmiş, Basra'ya hücum ediyor. Arap dünyası Sultan Selim geldiğinde kollarını açarak Osmanlıları karşıladı. Biliyorlardı ki Hristiyan dünyasının saldırılarına karşı İslam'ı koruyabilecek yegane Müslüman devlet Osmanlılar. Hiç isyan olmadı. Kahire'de bazı Yeniçerilerin uygunsuz hareketleri yüzünden mukavemet oldu ama geniş değildi. Bakın bugün Irak'ta nasıl karşı geliyorlar istilaya karşı. Osmanlı bununla karşılaşmadı çünkü İslam dünyasının koruyucusuydu. Selim'in ünvanı Hadimül Haremeyni Şerifeyn, yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı koruyucusu. Hilafet ünvanını çok sonradan aldı padişahlar. Mektep kitaplarına yanlış giren bilgilerdendir. Selim hilafeti almadı. Merasimle camide Abbasi halifesinden devralmış filan. Hepsi masal, hepsi hurafe, gülüyor. Asıl Kanuni Süleyman bütün İslam dünyasının koruyucusu sıfatını aldı. Halife min Kureyş, halife peygamberin kabilesi Kureyş'tendir diye bir hadis vardır. Halife mutlaka Kureyş kabilesinden olacaktır. Hakiki Müslüman olarak Osmanlılar bu hadisi çiğneyemezlerdi. Gazi sultanlar olarak hilafete başka şekil verdiler. Bütün İslam dünyasının koruyucusu sıfatını benimsediler. Süleyman, halife-i ruh-i zemin sıfatından bunu anlıyordu. Mekke ve Medine'nin koruyucusu, hac yollarının açıcı. Bu sıfatla İslam dünyasında üstünlük kazandılar. Çok ilginç. Hocam, Suudi Arabistan dışında başka Müslüman ülkelere, mesela İran'a da gittiniz mi? Türkiye'nin Türklerin orta çağdan beri büyük etkisi ve nüfuzu vardır İran'da. Benim oraya ilk gidişim 1970'lerde. İran'a ilk gidişim şöyle. Regional Cooperation Development, Pakistan, Irak ve Türkiye arasında kültür ilişkisi sağlamak için kurulmuştur. Kültür konvansiyonu imzalamak üzere davet edildik. İran Edebiyatı mütehassısı rahmetli Ali Nihat Tarlan vardı aramızda. İslam dünyasında birbirine yakın İslam dinini tasavvufla kaynaştırmış memleketler Pakistan, İran ve Türkiye'dir. Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya İran koridorundan geçerek gelmişlerdir. İran'ı görmeden Anadolu'yu anlayamazsınız. Selçuklu Sultanlığı da İran'da kurulmuştur. Edebiyatımız, genel kültürümüz, mimarimiz İransız anlaşılamaz. Arap dünyasıyla ilişki kuruyoruz, İran'la da sıkı ilişki kurmamız gerekir. Sonra da mı gittiniz? İkinci gidişim, Türkiye ve İran'da modernizasyon tarihi üzerine bir konferans teklif ettiler. New York'taki Social Science Research Council organize etmişti. Chicago Üniversitesi'nden bir grup İran'a gittik. Rıza Şah Pehlevi dönemi. Hazar Denizi'nin kıyısında, Kuzey İran'da, Sari şehrinde toplandık. Nefis bir yer. Hazar Denizi ile dağlık bölge arasında kalan bölge yeşillik cenneti. Şirvan, Mazendevar, Gilan, Taberistan. Konferansta Profesör Engin Akarlı, Kaliforniya Üniversitesi'nden ünlü İranist Profesör Kedi vardı. Tahran'dan Sari'ye külüstür bir uçakla uçtuk. Uçtuk ama nasıl? Yüreğimiz ağzımızda. İran'a üçüncü kez şah düşmeden 6 ay önce gittim. İlginç izlenimleriniz vardır o zaman. Bu defa hangi şehire? İlkin Tebriz'e gittim. Şah oradaki Türkleri İranlılaştırmak için özel bir politika uygulamaya çalışıyordu. Bir kere Türkçeyi yasaklamıştı. Sonra mekteplerde şöyle bir teori üretmişler. Siz aslında İranlıydınız. Türkler geldi, Türkleştirildiniz. Aslında İranlısınız. Tebriz'e gittiğim zaman yalnız halk değil, memurlar da Türkçe konuşuyordu. Biliyorsunuz Azerbaycan ikiye bölünmüştür. Rus Azerbaycanı, İran Azerbaycanı. Bu iki Azerbaycan birleşmek ister. Aralarında kültürce hiçbir ayrılık yoktur. Fakat Rus istilası onları ikiye ayırmıştır. Tebriz'den Marega Gölü'ne kadar taksiyle bir gezi yaptım. Bölge halkı Doğu Anadolu Türkü gibi Azeri Türkçesi konuşuyor. Gölün güneyinde Kürtler başlıyor, Kürtçe konuşuluyor. Azeri Türkçesini anlayabiliyor muydunuz? Tabii, Azeri Türkçesi 11. yüzyılda tıpkı Anadolu lehçesiydi. İran idaresinde yüzyıllarca Farsçadan çok şey almıştır. Onun için farklı. Tahran'da gezerken kulaklarıma inanamadım. Bizim sanat güneşi Zeki Müren'in kasetlerini çalıyorlar. Yolda onun şarkılarıyla geziyorsunuz. Dediklerine göre Tahran'ın yarısı Azeri'dir. Birçoğu zengin iş adamıdır. İranlılar hiç sevmezler Azerileri. Onlara hakaret yağdırırlar. İran'da 15-20 milyon Türk olduğu söylenir bugün. Ayetullahların merkezi Kum'a gittim sonra. Orada çok önemli sanat eserleri var. Türbeleri göreyim diye cebimdeki haritayı çıkarırken bütün paramı düşürmüşüm. Haberim yok. Şoföre gezip bir saat sonra geleceğim dedim ve sonra fark ettim ki parayı taksite düşürmüşüm. Şoför inkar etti. Yok görmedim dedi. Gülüyor. 10 parasız kaldım. Şoföre nasıl para verdiniz? O zaten alacağını fazlasıyla tahsil etmiş. Adnan Erzi dostum bir araştırma için Tahran'daydı. Onun evinde kaldım. Yıllar sonra Erzi alkolden öldü zavallı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 367.